Oysa adımız ve uyumlu için...
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Size şimdiden güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz ve güzel bir gün diliyoruz. Ve bu güzel günde bize ulaşmanızı, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırmanızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19-463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programda neler var hemen bahsedelim sizlere. Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok cihazda ve bulunduğumuz birçok ortamda maruz kaldığımız bir radyasyon türünü konuşacağız. Gazi Nan İyonizan Radyasyondan Koruma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gaye Umurhan ile. Hemen sonrasında telefon bağlantımız olacak Ayşe Tosunoğlu Anaokulu Kurucu Müdürü, hem öğretmen hem oyun yazarı, çok yönlü bir öğretmen, tiyatroya da gönül veriyor Ayşe Tosunoğlu ve çocuklarla birlikte sahnelediği oyunlar yazıyor. Çalışmaları üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Hemen sonrasında Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte olacak ve salih amel konusunda güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hayatın Sesleri yine dopdolu bugün, sizleri de bekliyoruz. Önce müzik, sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Ebediyen, daima mütemadiyen, lelebet ölene
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Gazi Nan İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi Müdür Yardımcısı, öğretim görevlisi Gaye Umurhan bizlerle birlikte. Sayın Umurhan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Gazi diye başladığıma göre bu merkezin Gazi Üniversitesi'ne evet. bağlı olduğunu Hı-hı. söylemek gerekiyor
sanırım. Gazi Üniversitesi bünyesinde araştırma ve uygulama merkezi.
Hı hı. Şimdi nan iyonizan dedim, açıkçası çoğumuza yabancı olan bir kavram olmakla birlikte bir yandan da aslında tamamen içinde olduğumuz bir kavram. Aynen, farkında öyle. Olmadan içinde Aynen. olduğumuz bir kavram. Biraz bahseder misiniz? Hı-hı. Bu nan iyonizan ya da iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ne demektir?
Aslında siz de söylediniz, nan iyonizan kelime olarak iyonize olmayan, iyonlaşmayan radyasyon anlamına geliyor. Nan iyonize elektromanyetik spektrum olarak tanımlarsak düşük frekansları kapsayan, bant aralığına denk gelen bir radyasyon çeşidi. Oldukça düşük frekans olarak ayırıyoruz. Radyo frekans olarak ayırıyoruz nanoiyonize radyasyonu. Hı hı. Daha düşük frekanslarda, oldukça düşük frekanslı ELF alanlar olarak tanımlanır.
ELF dediğimiz nedir?
Extremely low frequency'nin baş harflerinin kısaltılmış. Hı hı. Yani oldukça düşük frekanslı.
Çok düşük frekanslı.
Bunlar şehir cereyanıyla beslenen tüm cihazlardan kaynaklı radyasyonlar. Yüksek gerilim hatları, trafolar, dediğim gibi elektrikle beslenen ve şehir cereyanından alan o enerjiyle beslenen bütün cihazların yaymış olduğu radyasyonu biz oldukça düşük frekanslı radyasyon olarak tanımlıyoruz. Hı hı. RF bandına geldiğimizde de radyo frekans bant aralığını kapsıyor. Bu da cep telefonları, baz istasyonları, çevremizdeki bütün kablosuz erişim cihazlarından kaynaklı radyasyonu bu şekilde tanımlıyoruz.
Hı, aslında tamamen içindeyiz.
Aynen öyle.
Şu anda stüdyoda elektriğimiz var, evet, içindeyiz. Aha. Bilgisayarımız var. Sesimizi ulaştıran dalgalar
aynen,
var.
Aynen
peki tamam, çok düşük frekansta ama bunun içinde bu kadar çok yaşıyor olmak bizi zorluyor mu ya da ne gibi zararlar veriyor?
Aslında tabii ki teknolojinin getirdiği hiçbir yenilikte yeniliğe karşı durmak istemiyoruz. Yani bütün teknolojiyle aslında biz barışık yaşamak istiyoruz. Hepsini kullanacağız. Hepsi bizim hayatımızı kolaylaştıran cihazlar. Ama Hı-hı. nasıl kullanacağız, bunlar bizim için önemli. Bu alanlardan korunmanın yolu işte şunu giyerim, bunu yaparım tarzını değil de oldukça uzak durmak ve bu alanları yayan cihazları kullanırken ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Mesela bir saç kurutma makinesini kullanırken nereye dikkat etmeliyiz? Bilgisayara ne kadar mesafedeyiz? Çocukların kullandığı tabletleri nasıl kullanmalı çocuklar? Ya da cep telefonu kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları zaten ilerleyen program akışında değineceğiz. Yani önemli olan biz bu teknolojiyle barışık ve sağlıklı olarak nasıl yaşayabiliriz? Etkilerinden en az etkilenecek şekilde ne şekilde kullanmalıyız? Hı hı,
ama o kadar işin içinde ki bu cihazlar, hani adı üzerinde cep telefonu, ya evet. cebimizde taşıyoruz ya en yakın hı hı. çantamızda hı hı. taşıyoruz ya da geceliğin uyurken onun saatini kurup sabah o saatle uyanıyoruz, telefonun saatiyle, yani birebir başımızın yanında koyuyoruz. Bunun dışında televizyon izliyoruz, radyo dinliyoruz, kulaklıkla, eskiden Walkman derdik ama şimdi de pek çok cihaz çıktı onun yerine. Yine kulaklığı kullanarak pek çok bu tür radyasyonla bir arada kalıyoruz. O zaman aslında hemen o listeye başlayalım. Bence neler yapmamız lazım?
Şimdi şöyle, bu alanlara ilk başta ihtiyatlı yaklaşmak bizim için en önemli konu. İhtiyat ilkesi der ki bir ajana tehlikeli olduğu kanıtlanmadığı sürece ihtiyatlı yaklaşmamız gerekir. Bu durum nereden çıkıyor? Mesela oldukça düşük frekanslı bant aralığı için yüksek gerilim hattı yakınında yaşayan çocuklarda yapılan bir araştırma var ve uzun süreli, 10 yıldan fazla hatta, bu yüksek gerilim hatları yanında yaşayan çocuklarda lösemi riskini 1,5 kat arttığı bilimsel çalışmalarla artık kanıtlanmış. Bu kanıtlara dayanarak zaten bu alanlar, oldukça düşük frekans alanlarda 2001 yılında Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından 2B sınıf karsinojen olarak ilan edildi. Yani muhtemel kanser yapıcı olarak tanımlanmış durumda, monograflara geçmiş durumda. Aynı şekilde radyo frekans alanlar da böyle. radyo frekans alanlarda 2011 yılında yine 2B sınıfı karsinojen olarak ilan edildi.
Nereler o radyo frekans alanlar?
Radyo frekans alanlar dediğim gibi baz istasyonlarından kaynaklanan alanlar, cep telefonları, kullandığımız cep telefonları. Tabii cep telefonların şöyle bir handikap var. Kullandığımızda direkt başımızda sıfır mesafede kullanıyoruz.
Evet.
Direkt vücudumuzda aynı sıfır mesafede olduğu için etkisi diğer kaynaklara göre daha yüksek oluyor. O yüzden kullanırken özellikle cep telefonu burada değinelim. Özellikle cep telefonu kullanırken sohbet amaçlı kullanmamaya, üzerimizde taşımamaya tabii ki. Ve kullanırken mutlaka basit kulaklık kullanarak, eğer uzun süreli konuşma yapacaksak basit kulaklık kullanarak kullanmamız gerekiyor. Çünkü direkt kulak mesafesinde kullanıldığı zaman birçok etkileri olduğu zaten bilimsel araştırmalarla, bizim Gazi Biyofizik'te de yapılan biyolojik araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. DNA kırılması olsun ya da farklı çeşitli biyolojik etkileri olsun. Bütün bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda verdiği zararlar.
Hı hı.
O yüzden kullanırken basit kulaklık kullanmak, Bluetooth değil, basit kablolu
kulaklık. Bluetooth
evet,
değil, Bluetooth o bildiğimiz, değil.
Evet,
uzun,
bildiğimiz
kablo.
Uzun kablolu kulaklık. Sohbet amaçlı uzun süreli konuşma yapmamak. Gerekirse iş yerlerine telsiz telefonlar yerine kablolu telefonları tercih etmek.
Ya eskiye biraz dönüş.
Aynen,
gibi
eskiye biraz
değil
daha
mi?
Dönüş ya da kullanırken dediğim gibi dikkat. Kulaklıkla uzun süre kullanmadan sohbet amaçlı sadece iletişim amaçlı kullanacağımız bir teknolojik ürün olabilir.
Peki saat olarak kullanıyoruz akşamları. Onun saatini kuruyoruz. Başımızın kenarında duruyor. O ne
uyurken
kadar...
zaten aynı odada olması
hani
çok istediğimiz bir durum değil. Hani olabildiğince odanın dışında gene hani sesi açık olabilir ama farklı bir odada olabilir. Bu şekilde özellikle yastık altında zaten hani artık
evet.
olması tamamen sakıncalı. O yüzden hani odanın dışında olabilir. Size ya da çok yani gece konuşmayacaksanız uçak modunu alabilirsiniz. Kapalı tutabilirsiniz. Alarm yine aktif olabilir. Bu şekilde kullanılabilir cep telefonları.
O Wi-Fi açısından. Cihazları ya da onu nasıl
Wi-Fi cihazları da kablosuz erişim yine bir radyo frekans alan kaynağıdır. Wi-Fi'leri de kullandığımız masada değil de odanın içerisinde bir bölgede olabilir. Kullandığımız sürece aktif olup kullanmadığımız sürece kapalı konumu almak bu alanlardan korunmamıza yararlı olabilir. Zaten bu cihazlarda maksimum 1-2 metrede alan değeri düşüyor.
Hı hı.
Yani masamızda olmaması.
Belki başka bir odaya
evet,
konulabilir.
Başka bir odada kullanmadığımız bir odada olması bize yakın olmayacak şekilde kullanmak zaten bu alanlarda korunmak için yeterli olur.
Şimdi hamileler için de aslında çok büyük risk de teşkil ediyor ama dediğim hani büyük risk diyorum ben ama lütfen siz o büyüklüğü anlatın. Hani belki de o kadar da büyük değildir ya da bazı öneriler verebilirsiniz.
Şöyle düşük frekanslı alanlarda dokunun iletkenliğine göre en çok beyin sıvısı, kan, ikinci derece olarak da göz sıvısı, tiroid, kas ya da gastrointestinal sistemler, prostat ve testisler olarak geçiyor. Bu alanlar oldukça düşük frekanslı alanlarda en çok etkilenen dokular. Radyo frekanslarına geldiğimizde de yani cep telefonu ya da baz istasyonu kaynaklı uzun maruziyette oluşacak şeylere geldiğimizde de metalik implantlar öne çıkıyor. Göz lensi ortaya çıkıyor. Ya da diz kapağı, beyin tümörleri gibi ters etkiler çıkıyor.
Yani sağlığa aslında çok ciddi
zararlı
var.
Uzun süre kronik maruziyete olduğu zaman bu şekilde etkileri oluşuyor. Çocuklarda özellikle kullanılmasının şöyle bir açıklama da yapabiliriz. Çocuklarda beyin iletkenlikleri daha kafatasları küçük olduğu için yapıları yetişkinlere göre daha küçük ve iletkenlikleri daha çok olduğu için normal bir yetişkine nazaran %80 daha fazla soğuruyorlar bu alanları. O yüzden çocuklar için daha zararlı. Nitekim tabii ki hamileler için de o sıvının etkisiyle daha zararlı. O yüzden de çocuklar için de cep telefonu zaten 16 yaşına kadar mümkünse hiç vermemek. Tablet verirken tablet kullanıyorlar maalesef.
Evet,
kullanırken kendi vücutlarının üzerinde kullanmamaları.
Genelde böyle oturur vaziyette olup kucaklarını alıp izliyorlar izledikleri herhangi bir çizgi
onu,
film.
Onu
örneğin.
Engellemek için de bir yastık olabilir. Bir sehpa üzerine koyabilir. Yani olabildiğince vücudunun uzak
hiç
şekilde
değmemesi
ve sınırlandırmak tabii ki. ki. Hı hı. Yani işte gün içerisinde ne kadar şeyse az kullanabilirse kullanması, ama kullanırken de bu önerilere dikkat etmesi. Hı hı.
Televizyon izlemek durumunda da yine aynı radyasyonu alıyor muyuz bu kadar
televizyon
fazla?
Biraz daha şöyle, televizyonda artık bu LED TV'ler çıktığında onlar elektromanyetik alan değerleri biraz daha düşük. Onlar düşük frekansa geliyor. Düşük frekanslı alan kaynaklarına giriyor. Şehir cereyanıyla beslendiği için.
Hı hı.
Tabii biz televizyonla sıfır mesafede hiçbir zaman televizyon izlemiyoruz.
Tabii.
Mutlaka 2-3 metre bir mesafe oluyor.
Hı hı.
O mesafede de zaten o alan deri soğurulmuş oluyor.
Hı hı. Şimdi şöyle bir dinleyici sorumuz var. Hani evde diyor ki kablosuz interneti kapattık ama örneğin üst kattaki komşunun, yan tarafımızdaki komşumuzun açık. Sonuçta bir şekilde maruz kalmak durumunda,
evet,
kalıyoruz. O zaman etkilenmiyor muyuz diye sormuşlar.
Ya tabii ki etkileniyoruz ama dediğim gibi bu alanlarda biz 1-2 metre mesafedeyken bu alanların etkilerinden olabildiğince aslında az etkilenmiş,
hı hı,
oluyoruz. O yüzden bizim için Wi-Fi gibi kablosuz internet erişimlerinin olduğu, kablosuz bağlantılarının olan cihazların yanı başımızda olmaması önemli.
Yani
masamızda
olduğunca uzak
olmasın.
Duracağız.
Evet, masamızda olmasın ya da kullandığımız odada olmasın.
Hı hı.
Tabii ki üst kattaysa yaklaşık zaten bir 2-3 metre
arada
mesafemiz
var.
Oluyor. Bu alanlardan kurtulmanın zaten en önemli tedbiri araya mesafe koymak.
Evet. Biraz da bu merkezden bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize?
Evet.
Gazi Nan İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi.
Hı-hı.
Siz müdür yardımcısısınız. Ne zaman açıldı bu merkez? Hangi amaçla açıldı?
Gazi Nan İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi 2005 yılında YÖK onayıyla kurulmuş bir merkez. Yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde ve Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyelerince kurulmuş bir araştırma ve uygulama merkezi. Bu merkez elektromanyetik alanların oldukça düşük frekanslı ve radyo frekans bandı aralığında talepler doğrultusunda evlerde, iş yerlerinde talep eden tüm kurum ve kuruluşlarda farklı elektromanyetik alan kaynaklarını ölçerek, onlardan yayılan elektromanyetik alanları belirleyerek ve bu belirleme sonrasında standartlarla, ulusal ve uluslararası standartlarla ölçüm değerlerini karşılaştırarak biyolojik etkilerini içeren bir rapor sunmakta. Dediğim gibi evlerde, iş yerlerinde, kurumlarda, kuruluşlarda bulunan işte yüksek gerilim hattı olabilir, trafo olabilir, baz istasyonu olabilir, elektrikli ev aletleri olabilir ya da etrafında herhangi buna benzer kaynaklar olabilir. Bunların alanlarını belirlemek için bize başvuru yapıyorlar.
Hmm.
Ve biz bunun sonrasında da dediğim gibi ölçüm yapıyoruz. Ölçüm sonuçlarına ulusal ve uluslararası standartlar var. Uluslararasından Özel Radyasyon Koruma Merkezi'nin belirlemiş olduğu bir standartlar var. Yine bizim ülkemizde Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun belirlemiş olduğu standartlar var. Biz bunların hepsini harmanlayıp, tabiri caizse bir biyolojik etkilerini de içeren bir rapor sunuyoruz.
Hı hı.
Sonrasında eğer alan değerleri yüksekse bunun için ne yapılması gerekiyor diye bize göre dönüş yapıldığında danışmanlık hizmeti yine veriyoruz bu alanlarla ilgili.
Hı hı. Nasıl başvuracaklar size?
Bize internet adresimizden de başvurabilirler. gnrk.gazi.edu.tr'den.
Evet, Gazi İnan İyonizan,
evet,
Radyasyondan Korunma Merkezi'nin baş harfleri.
Gnrk. 202-46-79 telefon numaramız. Buradan da ulaşabilirler. Zaten bütün GNRK, bütün kurum ve kuruluşlarda, hemen hemen bütün bakanlıklarda, kamu kurumlarının neredeyse tamamında ölçümlerini yaptı.
Hmm.
Yani kuruluşundan bugüne kadar 300'e yakın ölçüm.
TRT'de bile yapıldığından,
aynen,
bahsetmiştiniz.
Aynen, TRT'de de gerçekleştirdik. 300'e yakın ölçüm ve danışmanlık raporu sunduk. Bilirkişiliklere katıldık. Bu şekilde elektromanyetik alanların ölçümlenmesi ve raporlanması şeklinde hizmet veriyoruz.
Kaç kişi görev yapıyor merkezde?
Merkezimizde,
branşları nedir?
Merkezimizde merkez müdürümüz var. Ayşe Cansever Koşun, Profesör Doktor Ayşe Cansever Koşun. Elektrik elektronik mühendisi kendisi. Biyoloji bölümünden var, fizik bölümünden
siz
var.
Siz fizik.
Ben fizikçiyim. Ağırlıklı olarak. Aslında bütün bölümlerden katkı sağlayan arkadaşlarımız var.
Hı hı.
Bu şekilde yürütüyoruz.
Türkiye'de merkezde başka bu tür merkezler var mı?
Türkiye'de üniversite bazında yani normal özel kuruluş olarak ölçümü yapan yerler var ama üniversite bazında kurulmuş olan tek merkez Gazi Nano-Yonzan Radyasyonu Korunma Merkezi.
Gerçekten önemli bir çalışma. Ama genelde evlerden değil de tabii kurumlardan geliyordur değil mi bu tür?
Evlerden de geliyorlar. Öyle çünkü mi? Şöyle yeni ev almak isteyenler olabiliyor. Ya da ev alıyor, çevresinde yüksek gerilim hattını fark ediyor.
Anladım.
Ev alıyor, çevresinde trafoyu fark ediyor. Baz istasyonunu fark ediyor ve doğal olarak bir paniğe kapılıyorlar.
Evet, acaba almalı mıyım?
Aynen öyle. Bunun için ev almadan önce aslında o kaynaklar hakkında bilinç sahibi olup o kaynakları tanımak önemli. Yani ev alıyorum, çevresinde yüksek gerilim hattı var mı yakınında? Trafo var mı? Baz istasyonu var mı? Ya da evin gerçekten kendi durumunda bir ölçüm talep edilebiliyor ki bu böyle ölçümde çok aldık biz. Bu evi alacağım elektromanyetik alanlar açısından sağlıklı mıdır?
Peki genelde ne kadar metre mesafe örneğin baz istasyonuna yakınsa bir ev ciddi hasara yol açabilir deniyor?
Onu direkt bir mesafe veremiyoruz. Çünkü her operatörün güvenlik alan mesafeleri farklı değerler. Çünkü anten kazançları işin içine giriyor. İşte farklı güç verileri
boyutları
içine giriyor.
Boyutları belki
her operatör farklı frekansı kullanıyor.
Anladım.
O frekanslarla yapılan bir hesaplama var güvenli alan mesafesi diye. O mesafe belirlendikten sonra işte 12 ile 16 metre arasında değişiyor onların şeyleri. Mesafe standartları. Trafolarda da yüksek gerilim hatları için de yine tek böyle sabit bir rakam veremem. Çünkü onlarda da beslendiği güce bağlı, trafonun gücüne bağlı, yakınlığına bağlı yine. Dediğim gibi belli bir standart bir mesafe yok.
Evet. Yine yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Aslında bahsettik ama kaçırmış olabilir dinleyicimiz. GNRK merkezine nasıl başvuru yapılabilir ölçüm için diye sormuşlar.
İnternet sitemiz var. www.gnrk.gazi.edu.tr. Orada bize başvuru için neler yapmaları gerekiyor yazıyor. Biz ölçüm başvuru formumuz var. Ölçüm başvuru formunu doldurup bize e-postayla gönderebilirler. Ölçüm başvuru formu üzerinde belirli sormuş olduğumuz sorular var. Çevresindeki kaynakların neler olduğu, iletişim bilgileri gibi. Sonrasında biz onlara da geri dönüş yapıyoruz. Onlarla irtibat halinde.
O eve gidip ölçüm cihazlarıyla bizzat ölçüm yapıyorsunuz.
Ölçüm cihazlarımızı alıyoruz. Bizzat ölçümü yapıyoruz. Onlarla ilgili planları çiziyoruz. Ölçüm değerlerini yerleştiriyoruz. Dediğim gibi ulusal ve uluslararası standartları karşılaştırıp sağlık etkilerini de içeren bir raporu talep sahibine ulaştırıyoruz tekrar.
Onlar da ona göre karar veriyorlar. O eve almalı mı? Almamalı mı diye.
Ya da kurum bazında.
Ya da kurum bazında. Çünkü bütün kurum çalışanları da etkiliyor. Çok aslında önemli bir ölçüm gerçekten.
Zaten standartlarda hem genel halk hem de mesleki maruziyet olarak yani meslekleri gereği bu alanlara maruz kalan insanlar için o standartlar ayrılmış durumdadır. Genel halk için belirli bir değerde, mesleki maruziyet için belirli bir değerdedir. Onları hep o şekilde değerlendiriyoruz. Yani ev alanları genel halk olarak, iş yerini de aslında genel halk olarak şey yapıyoruz.
Ama çalışanları farklı
değerlendiriyorsunuz. Dediğimiz gibi çalışanlar için farklı oluyor. Maalesef bizim ülkemizde henüz mesleki maruziyet için bir standart değerimiz yok. Bu da tabii yönetimlerin yapması gereken bir şey. Ya da yüksek gerilim hattı kurulan arazilerin hemen altına ya da çok yakınına imar izni vermemeleri.
Anladım.
Bunlar da onlar için yönetimlerin yapması gereken
tedbirler. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Umurhan verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Nano-Yonizan Radyasyondan Korunma Merkezi Müdür Yardımcısı, öğretim görevlisi Gaye Umurhan stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle özellikle günlük yaşantımızda kullandığımız birçok cihazda ve bulunduğumuz birçok ortamda maruz kaldığımız bir radyasyon türü olan iyonlaştırıcı olmayan radyasyonu konuştuk ve merkez hakkında da bilgiler edindik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Özlem, bu özenti niye çocuk? Sen daha çok küçüksün, dünyansa çok büyük. Bütün renklerin pembe, siyahlarsa senden uzak. Düştüğün için ağlama, bu düşüş düşüş değil. Ellerin kirliyse üzülme, yüzün ah, yüreğin ya, bütün renklerin pembe, siyahlarsa senden uzak. özenme çocuğum. Bir büyürsen bir daha küçülemezsin. Ah, insanlar büyürken küçülür, üstü temizlendikçe içi kirlenir. Elbisen kirliyse ne olur, oyuncağın kırıldıysa ne çıkar. Bir de gör kalbini nasıl kırar eller. Bir anlık zevklerin için bir ömrü nasıl zindan ederler. Hiç büyümeyen özenme çocuk. Bir büyürsen bir daha küçülemezsin. Ah, insanlar büyürken küçülür, üstü temizlendikçe içi kirlenir. Büyümeye özen verir. İnsanlar büyürken küçülürler, üstleri temizlendikçe İçleri kirlenir. Para denir, şöhret denir, aşk denir. Bütün iyilikler menfaatlerde erir. Hiç büyümeye özenme çocuk. Büyürsen bir daha küçülemezsin. Ah, insanlar büyürken küçülür, üstü temizlendikçe İçi kirlenir.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda anaokulu kurucu müdürü ve öğretmen ve aynı zamanda oyun yazarı Ayşe Tosunoğlu var. Sayın Tosunoğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Sezin Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Şimdi ben anons ederken oyun yazarı dedim. Ön görüşmemizde Sayın Tosunoğlu bana dedi ki lütfen oyun yazarı demeyelim, ukalalık olur dedi. Efendim estağfurullah, nice çocuklarla birlikte gerçekleştirdiğiniz oyunları bizzat kaleme aldınız. Bence bu çok kıymetli. O yüzden özellikle vurgulamak istedik.
Çok teşekkür ederim ama tabii ki diğer yazarlara bu haksızlık olacak. Yazdığımız sadece amatörce çocuklarla birlikte oluşturduğumuz hikayeler. Onların hayal güçlerini toplayıp kısa kısa oyunlar yazmaya çalışıyorum.
Ne iyi ediyorsunuz. Biraz sizi tanıtabilir miyiz dinleyicilerimize? Aslında öğretmensiniz bildiğimiz kadarıyla. Nasıl bu yola girdiniz?
Teşekkür ederim. Şöyle ki bizim Ayvalık'ta bir derneğimiz var. Ayvalık Sanat Derneği. Biz derneğimizi 20 senedir ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu dernekte sadece tiyatro yapıyoruz. Hı hı. Şimdi yeni yeni resimler ve halk müzikleri tekrardan başladı. Ama en çok yaptığımız şey tiyatroydu. Tabii ki bunun içinde öğretmenlikte olunca drama dersleriyle birlikte biz tiyatroyu çocuklarla birlikte yapmaya karar verdik. Kurumumu açtıktan sonra da bunu okul öncesine indirmeye çalıştım ve çok da güzel oldu. Önce dediğim gibi çocuklarla birlikte konuşurken onların hayal dünyalarını toparlayıp işte Ayşecik ormandaydı, Ayşecik deniz hayvanlarını tanıyor gibi kısa oyunlar yaptık ve sene sonu gösterileriyle birlikte bunu sergiledik. Daha sonra okullarda gösterdiğimiz drama çalışmalarıyla birlikte sene sonu gösterileriyle villerimizin karşısına çıktık. En son yaptığımız Hayat Adası da yine 4. sınıflarımızla birlikte yaptığımız dramanın sonunda çocukların birlikte yazdığımız, ders içinde birlikte kaleme aldığımız bir oyun da aslında bu. Hı hı. Şimdi o oyunu ana sınıf öğrencilerim ve tabii yine aralarında yetişkin ve bizlerin de olduğu, yani öğretmenlerimizin de olduğu güzel bir oyun olacak. Ayın 22'sindeki Hayat Adası.
Ne kadar güzel. Öncesinde de pek çok oyunlar var. Onlardan da bahsedelim mi dinleyicilerimize?
Tabii ki öncesinde bundan geçen sene diyelim 1,5 sene öncesinde Ege'nin hazinesi vardı. Yasemin Akbaş'ın yazmış olduğu hikayesi. Burada da Ege'nin yani Ege adlı bir çocuğun zeytinin ve zeytin ağacının yolunu anlattı aslında. Nasıl zeytinyağı çıkıyor, zeytin nasıl toplanıyor. Ben de bunu tiyatro eserine dönüştürdüm. Ve Milli Eğitim'le birlikte ortak bir proje oluşturup bunu köy okullarında sahneledik. İnanılmaz mutlu oldular. Burada da yine 11 öğrencimiz görev aldı. Yine okul öncesi çocuğumuz, yani bizim çocuklarımız vardı. 4 tane büyük, yani yetişkin derken 6. sınıf öğrencilerimiz vardı. Ve 6 yaş grubu öğrencilerimiz vardı.
Emeğinize sağlık. Bir de bildiğimiz kadarıyla bir kısa film oluşturmuşsunuz, öyle mi?
Evet, o da geçen sene.
onu da paylaşalım filmimiz. Lütfen.
Tamam, o da kısa filmimiz. Ben çocuğum, burada bu filmde de anlatmak istediğimiz çocuk haklarını biz yetişkinlerin gözüne sokmak da aslında niyetimiz ve bunu da başardık diye düşünüyorum. Burada çocuk işçilerini anlattık, tacizleri yüzeysel bir şekilde geçiştirmek zorunda kaldık. Çünkü oyuncular çocuklar olunca onları çok da irdelemek istemedik. Evet. Sadece yüzeysel olarak anlattık. Çünkü bizim için önce onların ruh sağlığı önemli. Hı hı. Onlar için zaten bu çektiğimiz filmler, oynadığımız oyunlar hep bir oyundu. O yüzden keyif alarak sahneye çıktılar. Bizim çocuklarımız sahneden korkmuyorlar. Özgüvenleri yüksek. O yüzden zaten biz bunları yapıyoruz. İnanın bunları yaptıktan sonra o çocukların güveni, konuşma biçimi, topluma bakışı, kendisinden farklı olan çocukları görüyor olması, empati duygusu o kadar çok gelişiyor ki. Ben çocuğumla birlikte bunu başardık ve bize destek olan Zafer Par, ünlü yönetmen biliyorsunuz Zafer Par'ı, bize görüntü yönetmenliği yaptı sağ olsun, buradan ellerini öpüyorum onun. Kurgumuz Ömer Şamlı'ydı, ben yazdım ve yönettim ve yine oynayan bizim çocuklarımızdı. Evet, 5-6 yaş.
Aslında her şey onlar için, her şey onların gelecekte daha iyi yerlere gelebilmeleri için, kendilerine özgüvenli bir birey olarak yetişebilmeleri için. Bu anlamda değerli öğretmenim, ellerinize, emeklerinize sağlık. Öğrencilerinize de lütfen selamlarımızı iletin.
Çok teşekkürler, tabii ki. İletirim.
Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Sağ olun, çok teşekkürler, hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, tiyatroya da gönül veren çok yönlü bir öğretmen Ayşe Tosunoğlu telefon hattımızın diğer ucundaydı. Yazdığı, yönettiği ve çocuklarla birlikte sahnelediği oyunları konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Temize çekiyorum kendimi. Geride bırakılmak çok zor şeymiş, eşyalar gibi. Her defa sana en yakın birine tutunmak istersin. Üst üste gelir tekmeler, nihayet bitersin. Bir şey değişmez, bir şey hep aynı kalır. Yaşar ve görmek istersin. Bir şey değişmez, bir şey hep aynı kalır. Yaşar ve görmek istersin. Birileri hep kazanır, birileri kaybeder. Hiç önemseme, dünya döner. Birileri hep el açar, birileri hükmeder. Hiç umursama, dünya döner. Hiç umursama, dünya döner.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün yine çok güzel bir konuyu konuşacağız. Evet. Kıymetli dinleyicilerimize ulaştıracağız. Evet. Salih amel konusunda, salih insanlar konusunda onların biraz olsun o duygusal durumlarını açmak istiyoruz. Salih tabii çok güzel bir kelime ama sizden öğrenelim. Salih amel nedir? Dinleyicilerimize neler anlatırsınız bu konuyla ilgili?
Salih amel konusunda din teriminde tanımlar yapılır. En bilindik tanımı Allah'ın rızasına yol açan her türlü ibadet kastedilir. Ancak salih amel teriminin özellikle bunu da içine aldığını, ibadetlerle birlikte insanların faydasına olan her türlü iş, davranış, düşünceyi de içine alan çok daha geniş bir kavram olduğunu ifade etmeliyiz. Salih amel konusunda titiz davranan insanların Allah'ın rızasına yol bulacağını hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde açık ve net görüyoruz biz. O zaman salih amel dediğimizde bilinenin veya genel kabul olarak düşünülenin aksine yani namaz, oruç, hac, zekat tabii ki bunlar salih ameller. Tabii ki sınırları çizilmiş, emredilmiş ibadetler. Hı hı. Ama Allah-u Teala sadece ibadetlerle sınırlı tutmaz salih amel kavramını, insan hayatını kuşatan her türlü olumlu, güzel, onun rızasına yol açan fiilleri, davranışları, düşünceleri, toplumun ve bireyin faydasına olan her türlü güzel davranışı, çalışmayı da kapsayan bir terim
çok
olarak
geniş bir sunar.
Çok
kavram,
geniş bir kavram, evet. Dolayısıyla salih amel dediğimizde biz Allah ne der, peygamber ne der bu konuda bunu inanan bir insan olarak tabii ki düşünmek durumundayız. Kaldı ki insanlığın genel geçer kabulü olan şeyler vardır. İnsanlığın insanlığa faydası herkesin hoşuna gider. İyi insan olmak herkesçe kabul gören bir husustur. Evet. İyi davranışlar herkesin hoşuna gider. İyilik yapanlar tarih boyu hiç unutulmaz. Nesilden nesile iyilikleri anlatılır. Dolayısıyla İslam'ın da bir güzelliği salih amel kavramını geniş tutar. Sadece ibadetlerle sınırlı kalmasın. Herkes elinden ne gelirse doğru, iyi, güzel, insanlığın faydasına olan ne varsa bunu yapsın diye bir pencere açar dinimiz. İnsanları bu noktada yönlendirmek ve kişinin bireyin de şahsını inşa etmesine bir pencere açmak gerekiyor. Salih amel işleyen insanları düşünelim. Yaptığı her şeyi usulünce yapma gayretinde olan, niyeti insanların sevinmesi, insanların memnun olması, insanların hayatına bir şeyler katması için faaliyet göstermek olan bir insanın yaşantısını düşünelim. Yaptığı şey ruh doyumuna ulaştırır bir kere onu.
Evet.
Yani doğru düzgün yaptığında hangi işle meşgul olursa olsun ama sınırını herkes kendisi meşgul olduğu işle çizerek düşünsün. İster bedenen çalışan insan olsun, ister zihnen çalışan insan olsun, isterse ürettiği bir şeyden dolayı insanlara faydalı olan birey olsun. Yaptığı işi en iyi yaptığında aslında kendi huy ve karakterini de oluşturuyor. Yani müthiş bir insan huy ve karakterini öncelikle kendisinde inşa ediyor. Kendisini inşa ediyor salih amel işlerken insan. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah-u Teala Davud peygambere emreder. Zırh yap ve onu sağlam yap der. Aslında zırh üret derken bir pencere açar adeta ve salih işler yap, salih amel yap. Oradaki hemen birbirini takip eden iki cümle olunca akla ilk gelen şey zırhı sağlam, düzgün, kullanışlı yap. Yani oradaki salih amel zırhın düzgün olmasıdır. Buna işaret eder. Hangi işi yapıyorsak o zaman düzgün yapmak zorundayız biz.
En basitinden bir ev işinde bile.
Tabii ki. Annelik yapıyorsa insan en iyi anne olmayı hedeflemeli. Öğrenciyse en iyi öğrenci olmayı hedeflemeli. bir şey üretiyorsa en iyi üretmeyi hedeflemeli. Yani Allah-u Teala yarı buçuk yapılan, işte yapıyormuş gibi görünmek için yapılan şeylerden hoşnut olmuyor. Hı hı. Hem kullukta, hem insanlık yararına yapılan her şeyde, hem insanın meşgul olduğu işinde en iyi olmayı hedeflediğinde Allah'ın rızasını kazanacağını bilmesi lazım. Yaratan o zaman kulunun yanında. Allah kullarına hem rızık peşinde koşarken kapılar açar, hem işler yaparken onun gönlü Rabbine bağlandığında yardımcı olur. Ama öncelikle kulun iradesi burada çok önemli. Hı hı. Kul bir şeyi irade edecek. Ben bir şey yaptığımda en iyi yapmalıyım. Çünkü en iyi yaptığımda beni yaratan benden razı olacak. Bunun arka planında ne var? İman var. Beni gören, gözeten, her şeyimden haberdar olan, niyetimi bilen ve beni yeryüzünde halife kılan bir Allah var. O Allah benim her şeyimden haberdarsa, yaptığım her şeyi en mükemmel şekliyle yapmaya çalışmalıyım. Gayretim olmalı ki o gayretime binaen Allah-u Teala bana yeni ufuklar açsın, güç versin.
Benden
razı olsun. Dünyada ve ahirette yaptığım iş sebebiyle beni mutlu kılsın. Bu niyetlerle yola çıktığında Allah-u Teala kuluna her daim yardımcı oluyor. Bu niyetlerle çıkılmadığı zaman evet bir şeyler yapılıyor. Evet bir şeyler oluyor ama yarım yamalak oluyor. O zaman yarım yamalak yapılan şeylerin de ne bireye ne topluma bir faydası olmuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de yine Rabbimizin bir ifadesi var. Diyor ki, yeryüzünde işlerini salih yapanları yeryüzünde hakim kılacağım. Yani bu ne demek? Yeryüzünde etkili olan toplumlar, diğer toplumları arkasından sürükleyen toplumlar, işini düzgün yapan toplumlar. Bunu toplumdan bireye doğru indirgeyelim. O zaman ben birey olarak bu toplum içinde yaptığım her neyse onu en iyi yapmalıyım ki Allah benden razı olsun ve toplumuma bir faydam olsun. Kendi ruhumu inşa ederken de iyi bir birey olmak üzere bu niyetimden dolayı yola çıktığım için Rabbimden yardım göreyim. Hı hı. Bu duygular bizi dik tutar, diri tutar, yaptığımızdan memnun eder.
Tatmin olmamızı
sağlar artı. Yaptığımız işler sebebiyle pek çok insanın hayatındaki gayesi nedir? Bir şeyler yapmak, helalinden rızkını temin etmektir. Kazanmak, evet. Yaptığımız işler sebebiyle kazancımızın helal olması da hayatımıza ayrı bir doping katar. Haram kazanç olur eğer biz layıkıyla yapmazsak yaptığımız işi. Öğretmen öğretmenliğini, doktor doktorluğunu, herhangi bir kurumda çalışan işini en mükemmel, en güzel yaptığında Allah-u Teala ona yardım edecek ve birey bundan mutlu olacak, mutmain olacak. Allah-u Teala da böyle yapanlara ben dünyada huzur vereceğim diyor, rahat vereceğim. Onlara diyor bir manevi doping vereceğim. Kur'an ayetlerinde defalarca anlatılır bu. Defalarca anlatılan bu ayetlere baksak aslında çok şey bulacağız, evet. Biz hayatımıza etki edecek olan.
Evet, peygamberimiz nasıl dua ediyor bu konuyla ilgili?
Peygamber Efendimizin şüphesiz çok duaları var ama salih amelle ilgili ellerini açtığında Allah Resulü'nün yaptığı şu dua çok çok anlamlı. Ve diyor ki Allah Resulü, Allah'ım beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin. Diyerek ellerini açıyor ve dua ediyordu peygamberimiz. Biz de aynı dileklerle, aynı dualarla ellerimizi açıyoruz Rabbimize. Bizi fiillerin, amellerin en güzeline, ahlakın en güzeline ulaştırsın Allah-u Teala diyoruz. Bu duygularla hareket ettiğimizde hayatımız güzelleşecek zaten.
Evet, ayetlerden bahsettiniz. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde salih amellerin karşılığı olarak neler var?
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde salih ameller işleyenleri peygamberleriyle, sadık kullarıyla ve şehitleriyle birlikte iltifat görecek olan zümrede mükafatlandıracağını zikrediyor. Salih amelin insanı ulaştıracağı en büyük mertebe aslında son nokta bu nokta. Hı hı. Ama diğer bir vaadi var. Allah yeryüzünde salih amel işlemeye gayret eden, hayatının odağına bunu koyan insanları yeryüzünde mutlu kılacağını söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz de bununla birlikte Allah salih ameller işleyenleri gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, duymadığı, hayallere bile gelmeyecek şeylerle mükafatlandıracağını vaat ediyor der Peygamberimiz. O zaman salih kul olmak, bunu Allah'a imanla yapmak ve sonunda varacağımız son noktanın çok farklı bir tablo olacağını, çok güzelliklerle dolu olacağını bilerek o güzelliklerin numunesini yeryüzünde yaşamak üzere karar almak, hayatımıza bir hız vermek bu noktada ve Rabbimizin razı olacağı fiillere odaklanmak bizi mutlu kılacak. Hem dünyada hem ahirette. Aslında dünyaya cenneti indirir bu duygular. Yani sadece ulaşacağımız son nokta tabii ki mükemmellikler vaat ediliyor ama dünyada ulaşacağımız o güzellikler, o ruh dinginliği cennetin bir şubesi gibi yaşatır bizi yeryüzünde.
Kim istemez ki
böyle bir ortamda yaşamak değil mi? Aslında bireyler az mesle buna. Sezin Hanım, herkes iyi ve güzele kanalize etse şu ruhunu, düşüncelerini insanlığın faydasına çevirse, ara bozucu değil de ara bulucu olarak mesela gayret etse.
O kadar kolay ki salih amel işlemek.
O kadar kolay ki ve Peygamberimiz diyor ki iki kişinin arasını bulması kişi için tuttuğu oruçtan, kıldığı namazdan daha efdal diyor. Yani hep yapıcı olmak, hep insanlar arasında gönül alıcı olmak, kalplerin birleşmesi için çabalamak, insanları birbirine yakınlaştırmak için gayret etmek, insanların ihtiyacını görerek onların memnuniyetinden mutlu olmak, Allah'ın rızasına açılan birer yol. O zaman bu yollarda güvenle yürümek bize düşüyor. Biz insanlara düşüyor. İnsanlık el ele verdiğinde onları yaratan Rabbül Alemin hem okulları sevecek hem yardım edecek.
Evet, küçüğünden büyüğüne.
Küçüğünden büyüğüne.
Çocuklar evet. Çocukluk görevlerini yapacak. Evet. Anneler annelik, babalar babalık görevini yapacak. Ve herkes bu görevi severek, isteyerek, mutlulukla ve karşı tarafın iyiliğini düşünerek yapacak. Evet. O zaman bir aile nasıl güzel bir şekilde inşa olursa o ailenin ailelerden birleşen toplumda o şekilde
huzurlu
inşa olur ve huzurlu
olacak.
Bir toplum olur.
Evet. Evet. Salih amel konusunda ben altını çizerek bir şeyi tekrar etmek istiyorum.
Buyurun hocam.
Salih amel deyince aklımıza çok namaz, çok tesbih, çok oruç geliyor hemen. Evet, bunlar Allah-u Teala'nın rızasına yol aralar. Ama bunun da ötesinde insanlığın faydasına olan yaptığımız her şey bilelim ki namazımızdan öte değer veriliyor, orucumuzdan öte değer veriliyor. Ve Allah katında çok kıymetli. Çünkü toplumun huzuruna, o toplumda yaşayan bireylerin de ibadetini yaparken huzur içinde yapmasına vesile oluyoruz.
Evet.
Böyle olmayı diliyorum ben.
Amin. Amaç önce iyi insan olmak,
evet.
Sonra iyilik yaparak tüm o toplumu evet. iyiliğe yönlendirmek.
Evet.
Değerli hocam çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ediyoruz
ben
verdiğiniz
teşekkür
bilgiler
ediyorum.
İçin. Bugün de sevgili dinleyicilerimiz Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikteydi. Salih amel işlemenin güzelliklerini, faziletlerini bizimle paylaştı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Güzel bir hafta sonu tatili geçirin, iyice dinlenin. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben Sezin Zor. Pazartesi görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.